Ayrım 2.
Savaş sonrası hürriyetini kaybeden esirlere iyi davranır. O suratını asmayan, güleç yüzlü bir insandır. Öyle bir peygamberdir ki hiçbir kitap, kalem ve mektebe lüzum kalmadan bütün ilimler Allahü Teala tarafından kendisine öğretilmiştir.
Tevrat'tan başka satırlar.
O Allahü Teala'nın resulüdür. Kalbi katı ve kötü huylu değildir. Aşırı şeyleri beğenmez ve onlara iltifat etmez. Her yerde ve her zaman ölçülü konuşur. Suçları affeder. Ümmeti güzel ahlaklıdır. Minarelerden namaza davet eden müezzinleri işitince abdest alıp camiye koşarlar. Düzgün saf yapıp bir hizada dururlar. Onun ümmeti geceleri de zikreder ve ibadet yaparlar. Örtünmeye dikkat ederler. O, Mekke'de dünyaya gelecek ve bütün insanları Hakk'a davet edecektir. O, benim ismi Muhammed olan peygamberimdir. Onun varlığı yüzüstüğü hürmetine gözlerden perde kalkar, kulaklar işitir, kalp gözleri açılır. O, bozuk dinleri ortadan kaldırıp, hak olan İslamiyet'i yeryüzüne iyice yerleştirmeden onun ömrüne son vermem.
Evet sevgili dinleyenler, bu da sesi güzel Davud Aleyhisselam'a inen Zebur'dan satırlar.
Onun eli açıktır. Hiç kızmaz. Yüzü güzel, huyu güzel, boyu güzel, sözü güzeldir. Sözleri gönülleri rahatlatır. Ruhları huzura kavuşturur. Nur yüzlü bu peygamber, nefsi ve kalbi hasta insanların hakiki tabibidir. O, ölüm anını, mahşeri ve cehennemi düşünerek çok ağlar, çok düşünür, az konuşur, az güler. Gülüşü tebessüm şeklindedir.
Bu övgülerde göğe çekilen peygamber İsa Aleyhisselam'ın kitabı İncil'de.
O az yemek yer, cimrilikten hoşlanmaz, kimseyi çekiştirmez, aceleci değildir, hile yapmaz, kötü söz konuşmaz. Kendisi için intikam almaz. Aza kanaat edip çoğu ihsan eder. Onun işleri ve tercihleri aşırılıklardan uzak ve bunların ortası üzeredir. Yerde ve gökte yaşayanların medarı iftiharıdır. O, günahlara batmış olanların şefaatçisi, 18 bin alemin rahmetidir. Cennetteki Kevser suyunu o dağıtacaktır. Daima doğruluk üzere ve daima ihlaslıdır. Dili her an yüce Kur'an'ı anar. O öyle üstün vasıflarla yaratılmıştır ki, gözleri uyusa bile kalbi uyanık kalır. İnsanlardan gelen eza ve cefaya katlanır da yine şefaati bırakmaz. Kıyamet günü herkes o ana baba gününün dehşetinden adeta akıl ve şuurunu kaybetmiş halde "Allah'ım beni koru" diye inlerken o, "Ya Rabbi, ümmetimi koru" niyazında bulunur. İsrafil'in Sur ismi verilen borusu, onun ümmeti sebebiyle çalacak, ölmüşler böylece yeniden dirilecektir. Kıyamet günü herkes şefaat etmesi için onun eteğine yapışacaktır. Terişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in.
Vakit, ahir zaman peygamberinden 1000 yıl önce. Hümeyr İbn Redi, hemen hemen bütün Orta Doğu'yu hükmeden bir hükümdar. Yolu batıl, ateşe tapıyor. Ancak çok değer verdiği ve hepsi birer alim olan 4000 kişi var ki hepsi has Müslüman. Bir gün ordusuyla gösterişli bir şekilde Mekke'ye girer. Fakat onun gelişi kimseyi fazlaca alakadar etmez, herkes işiyle gücüyle meşguldür. Bu durum hükümdarın canını fena halde sıkar. Vezirlerini yanına çağırarak halkın bu davranışının sebebini sorar. Vezirler,
"Buranın halkı Arap'tır hükümdarım. Asil kimselerdir. Kabe'nin korunması onlara verilmiştir. Bundan dolayı değerleri yükselmiştir. Beytullah'ın verdiği şerefle size karşı soğuk davranmış olabilirler."
Demek öyle. Ben de Kabe'yi yakar yıkarım. Mallarını yağmalayarak askerlerime dağıtırım.
Hümeyr bunu düşünür düşünmez kafasında müthiş bir ağrı başladı. Ağzından burnundan çok pis kokan sular akmaya başladı. Bu akıntı öylesine pis kokuyordu ki yanına kimseler yaklaşamıyordu. Her geçen gün baş ağrısı daha da şiddetleniyordu. Ülkenin bütün hekimleri toplandıkları halde bir türlü çare bulamadılar. Hükümdar şifa aramaya devam ediyordu. Ancak bugüne kadar görülüp işitilmemiş bu hastalığa çare bulunamıyordu. Bunun üzerine mümin olan ilim adamlarına danışıldı. Alimler derin derin düşünmeye başladılar. Bu hastalık neden olmuştu ve niçin çaresi bulunamıyordu? Bir alim uzun uzun düşündükten sonra sebebi bulduğunu anladı. Hemen hükümdara giderek,
"Hükümdarım, eğer sırrınızı bana açarsanız çaresini söyleyeceğim."
"Ne sırrım olabilir ki?"
"Hükümdarım, bu yakınlarda Kabe-i Şerif için aklınızdan kötü bir şey geçti mi?"
"Kabe-i Şerif mi? Ha evet. Orayı yıkmak ve mallarını yağmalamak istemiştim."
"Niçin hükümdarım? Mekkelilerin bize bir zararı dokunmadı ki."
"Evet, olmadı. Ama Mekke halkı bana hürmet göstermedi. Halbuki ben biliyorsunuz her gittiğim yerde bütün insanlardan saygı görürüm. Mekkelilerden hürmet görmeyince onların çok sevdikleri, üzerine titredikleri Kabe'yi yıkmak istedim."
"Başınızdaki ağrı ve dayanılmaz pis koku da bundan sonra oldu."
"Evet, evet haklısın. Bu düşünceden sonra, evet bu illete bundan sonra yakalandım."
"Hükümdarım, işte tutulduğunuz hastalığın sebebi bu. Çünkü yıkmak istediğiniz Kabe'nin sahibi Yüce Allah, gizli niyetleri de, akıldan geçenleri de bilir. Onun için gizli saklı hiçbir şey yoktur."
"Ben bu dediklerini nasıl bilebilirdim ki?"
"Hükümdarım, şifa bulmanız, bu niyetinizden dolayı pişman olmanıza, Kabe için taşıdığınız kötü niyetin yerine güzel şeyler düşünmenize bağlı. Bunun için tövbe etmelisiniz."
Alim daha sonra Kabe-i Şerif'i, yapılışını ve yapanı uzun uzun anlattı. Hükümdar niyetine pişman olarak tövbe etti. Bir müddet sonra Hümeyr eski sağlığına yeniden kavuştu ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini kabul ederek Müslüman oldu. Beytullah'a karşı hürmet ve muhabbet beslemeye başladı. Kabe'yi ziyaret etti. Eski kibiri terk ederek alçak gönüllü bir insan oldu. Daha sonra da Mekkelilere bir ziyafet verdi. Bu ziyafeti verdiği gece rüyasında bir ses işitti.
"Mekke ahalisine itibar ettiğin gibi Beytullah'ı da yücelt. Onu örtülere bürü."
Bu rüyadan sonra Hümeyr Kabe'ye hasırdan bir örtü yaptırarak örttü. Sevincine diyecek yoktu. Fakat gece rüyasındaki aynı ses,
"Hasır ona layık değildir. Daha güzel örtü yaptırmalısın," dedi.
Hümeyr bundan sonra kumaştan bir kılıf diktirerek Kabe'yi örttü. Ancak rüyasındaki ses bir başka gece,
"Bu örtü de layık değil. Daha kıymetli bir örtü lazım,"
deyince Hümeyr devrinin en değerli kumaşından bir örtü yaptırdı ve bunu altın ve gümüşlerle donatarak Kabe'ye örttü. Ayrıca Kabe'nin içindeki putları dışarı attırarak kilitli bir kapı yaptırdı. İnsanların kirli halde Allah'ın evine yaklaşmalarını yasakladı. Hümeyr daha sonra Kabe'nin anahtarını Mekkelilere teslim ederek aydınlık Medine'ye doğru yola koyuldu.
Hümeyr yanına ilim adamlarından 400 kişiyi alarak Medine'yi kuş bakışı gören bir tepeye tırmandılar. Ordunun kolaylıkla konaklayacağı bir mekan arıyorlardı. Bu sırada sanki bir şeyler fısıldanıyordu kulaklarına. Toprak bir şeyler söylüyor gibiydi. Burada bir başkalık vardı. Bir alim durumu Hümeyr'e şöyle açıkladı.
"Hükümdarım, önceki alimlerden okuduğumuz bilgilere göre şu anda bulunduğumuz yer mukaddes bir belde. Bura en son ve en yüce peygamberin gelip yerleşeceği kutlu bir mekandır. Şerefli namı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Güzel dini ebedidir. Onun ordusuna alemlerin Rabbi yardım eder. O taç ve burak, o Kur'an-ı Kerim, livaül hamd ve minber ve o la ilahe illallah sözünün sahibidir. Buraya hicret edecek ve buradan ölümsüz aleme göçecektir. Biz burada bu büyükler büyüğünün gelmesini beklemek isteriz. Belki onun nur yüzünü görmek mümkün olur. Bu sebeple hükümdarımızdan izin dileriz.
Bu dediklerim beni çok memnun etti. Ben de sizinle kalacağım.
Ancak hükümdarın bu kararına askerleri mani oldu. Hümeyr Medine'de bu 400 kişi için evler yaptırdı. Onları evlendirerek ihtiyaçlarını karşıladı ve özlü bir bağlılık mektubuna şunları yazıp onlara teslim etti.
Ben Hümeyr İbn-i Reydi. Senin nübüvvetine, bildirdiğin Allah'a, getireceğin Kur'an'a iman ettim. Dinin, yolun ve İbrahim peygamber milleti üzreyim. Tebliğ ettikleri şimdiden canbaş üzere kabulümdür. Olur ki o saadetli zamana kavuşamazsam, beni unutmamanı ve şefaatinden mahrum ve mahzun bırakmamanı diliyorum.
Hümeyr, bunları yazdığı mektubunu mühürlü olarak alimlerinden Şamul'a verdi ve şunları vasiyet etti.
O mübarek peygamberi görme şerefine erersen, mektubumu kendilerine ver. Şayet bu bahtiyarlığa erişemezsen, çocuklarına teslim et. Ve güzelce saklamalarını sıkı sıkı tembih eyle. Onlar da kendilerinden sonra gelenlere aynı vasiyeti yapsınlar. Böylece emanetimi babadan oğula aktara aktara peygamberlerin efendisine takdim etsinler.
Bir bundan sonra vedalaşarak ayrıldı ve bir müddet sonra vefat etti. Mektup elden ele geçe geçe Şamul'un 21. torunu olan Eba Eyyub el-Ensari'ye ulaştı. Bu sırada da sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıkmışlardı. Medineliler o bayram havası içinde emaneti bir an önce sahibine ulaştırmak için herkesin çok sevdiği Ebi Leyli'ye verdiler. Ebi Leyli yollara düştü. Bir dinlenme yerinde Beni Selim kabilesine misafir oldu. Resulullah da o an oradaydı. Peygamberimiz onu görür görmez Ebi Leyli sen değil misin? Buyurdular. O da evet benim deyince Resulullah mektup nerede diye sordular. Ebi Leyli şaşırmıştı. Şaşkınlıkla siz kimsiniz diye sordu. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im. Mektubu getir buyurdu. Yüce Peygamberimiz mektubu yanındakilere okuttu ve merhaba Salih kardeşim. Merhaba Salih kardeşim. Merhaba Salih kardeşim diyerek Hümeyr İbn-i Redi'yi zamanlar ötesine seslenerek selamladılar.
Korkunç fırtına galiba duracak. Ama bu yerden göğe doğru dönerek çıkan hortum da ne? Bu hortum sakin sakin tüten bir duman oldu birden. Ve duman da bulutlara doğru süzülerek gözden kayboldu. Ve yerinde bir ateş yığını kaldı. Bu da ne? Şimdi de ab-ı hayat gibi pırıl pırıl bir ırmak.
Kim bu sudan adalet, ölçü ve güzellikle içerse kurtulur. Kim hırsla kullanırsa bela olur.
Rüya, Nusret İbni Külal'i gece yarısı korkuyla uyandırdı. Şanı her tarafa yayılmış olan bu padişah ter içindeydi. Rüyanın tesiri devam ediyor ancak onu tam olarak hatırlayamıyordu. O sabah ve diğer günler ne kadar düşündüyse gördüğü rüyayı bir türlü hatırlayamadı. Hatırlayamadıkça da huzursuzluğu arttı. Kime danıştıysa, hangi kahinden medet umduysa kimse rüyayı hatırlatmakta ona yardımcı olamadı. Bir gün sıkıntılarından kurtulmak için ormanda avlanmaya çıktı. Herkesin av heyecanına kapıldığı bir sırada bir ceylanın peşine düşen Nusret İbni Külal yolunu kaybetti ve ormanda kayboldu. Ne kadar aradıysa bir türlü çıkış yolunu bulamadı. Açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştü ki ileride dağın eteğinde bir kulübe gözüne erişti. Eve yaklaştı ve kapıyı çaldı.
Kimse yok mu?
Buyur evlat. Hoş geldin. Şöyle sedire buyur. Otur rahatına bak.
Padişahım hoş geldiniz. Bizi şereflendirdiniz. Geçmiş olsun. Allah sizi her türlü dertten korusun.
Sağ ol.
Aç mısınız efendim? Yemek hazırlayalım.
Acaba bu bir tuzak mı?
Padişahım yüksek hatırınızı hoş tutunuz. Canımız uğrunuza feda olsun. Kılınıza zarar gelmesini istemeyiz.
Az önce kapıyı açan yaşlı kadın anneniz miydi?
Evet, annemdir.
İsminiz ne?
Üfeyra.
Benimki de...
Padişahım, isminiz Nusret İbn Külal. Yalnızca isminizi değil, gördüğünüz rüyayı da biliyorum.
Ne? Gördüğüm rüyayı da mı biliyorsun? Ben bu rüyayı hatırlamak için günlerce uğraştım. Ne olur, hemen rüyayı anlat.
Fırtına, duman, ateş, ırmak... ...ve bu ırmaktan güzellikle içen... ...ve çirkinlikle kullananlar.
Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi hatırladım. Tıpkı dediğin gibi.
Bu korkunç fırtına galiba duracak. Ama... ...bu yerden göğe doğru dönerek çıkan hortum da ne? Bu hortum... Sakin sakin tüten bir duman oldu birden. Ve duman da bulutlara doğru süzülerek gözden kayboldu. Ve yerinde bir ateş yığını kaldı. Bu da ne? Şimdi de ab-ı hayat gibi pırıl pırıl bir ırmak.
Kim bu sudan adalet, ölçü ve güzellikle içerse kurtulur. Kim hırsla kullanırsa bela bulur.
Senin herhangi bir insan olmadığın belli. Zaten öyle olsaydın bu dağ başında ormanın içinde yaşayamazdın. Şimdi senden gördüğüm bu rüyayı yorumlamanı istiyorum.
Tabii padişahım. Rüyanızda gördüğünüz fırtına ve hortum padişahlara işarettir. Duman padişahları çekemeyenlere alamet. Ateş münafıklık anlamına geliyor. Irmak yeni bir dinin geleceğine müjde. Ses o dini tebliğ edecek peygambere alamet. Sudan güzel güzel içecekler, bu peygambere tabi olacakları. Suyu hırsla kullananlar da ona karşı çıkacakları işaret ediyor.
Peki bu peygamber nasıl biridir?
Şu yerleri gökleri yaratan Allah için söylüyorum ki o hak peygamberidir.
Peki geleceğini söylediğin bu peygamber insanlara neyi bildirecek?
O aleyhissalatü vesselam İnsanları puta, taşa, toprağa tapmaktan vazgeçirecek. Ve her şeyi yaratan ve yoktan var eden ezeli ve ebedi Allah'a kul olmaya, namaz kılmaya, oruç tutmaya, hacca gitmeye, güzel huy edinmeye ve günah işlememeye çağıracak.
Bu peygamber hangi millete mensuptur?
Arap'tır ama kendi milleti de onunla savaşacaktır.
Kendi öz milleti onunla mücadele edecekse dostu kim olacak?
O Allah'ın en makbul kulu ve Resulüdür. Birinci dostu Allahü Teala, ikincisi de ona sarsılmaz imanlarla bağlı ve gözünü kırpmadan yoluna canını feda etmeye hazır ashabı yani arkadaşlarıdır.
Sana ve annene çok teşekkür ederim. Beni bir yükten kurtardınız. Ve kalbimdeki derin kederin yerini büyük bir sevincin almasını sağladınız. Bana güzel müjdeler verdiniz. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
Güle güle padişahım. Yolunuz açık olsun.
Allah'ım, yüce Allah'ım, sana ne kadar hamd etsem azdır. Şükürler olsun ki beni bu muharebeden galip çıkardın. Babamın elinden zorla alınan tahtını sonunda bana nasip ettin. Düşmanlarım zelil ve perişan oldu. Sana hamdü senalar olsun Rabbim.
Yemen'in baş şehri San'a'da günlerce devam eden iç harbi, meşru hükümdar seyf kazanarak devletin idaresini eline almıştı. Her şey normale dönünce komşu ülkelerden temsilciler gelerek sultanı tebrik edip itimatlarını sundular. Gelen misafirler arasında Abdülmuttalib'in reisliğinde Kureyş uluları da vardı. Tören esnasında Abdülmuttalib, hükümdarın doğruluktan ayrılmaması, düşmanlarına galip gelmesi, zalimlerin hasmı, kimsesizlerin koruyucusu ve uzun ömürlü olması için güzel bir dua okudu. Bundan sonra sultanın kalbinde Kureyşlilere karşı bir muhabbet hasıl oldu. Onları hususi bir ihtimamla ağırladı. Aradan bir müddet geçtikten sonra Kureyş reisi Abdülmuttalib'i yanına çağırarak onunla görüşmek istedi.
Buyur ey Kureyş'in ulu insanı. Şöyle buyur.
Beni emretmişsiniz sultanım. Buyurun. Bir arzunuz mu var?
Ey Abdülmuttalib, seninle sohbet etmek, dertleşmek istedim. Gördüm ki beni ancak sen anlarsın.
Teveccühünüz sultanım. Ben bunu şeref sayarım.
Ey Kureyş'in ulusu, iyi dinle beni. Sözlerime kulak ver.
Dinliyorum devletlim.
Bir zamandan beri kalbime gizli bilgiler doğuyor. Yabancılara açıklanmayacak cinsten sırlar. Sense bunların yabancısı değilsin. Bunun için sana açılmak istedim. Lakin işittiklerini başkalarına ve ehil olmayanlara sakın ola söylemeyeceksin. Vakti erdiğinde zaten kendiliğinden duyulacak.
Bundan emin olunuz sultanım.
Yakın zamanda büyük bir insan doğacaktır. Öyle büyük ki büyük kelimesi bile onu anlatmaya yetmeyecektir. Sadece yeryüzündekilerin değil, göklerdekilerin de en büyüğü, en şereflisi o olacaktır.
İnşallah efendim.
Senin neslinden gelecek ve Mekke'de doğacaktır bu en büyük insan. Dolayısıyla bu şerefte senin de hissen var. Onun teşrifiyle kainat saadete kavuşacaktır.
Hayırlı ve güzel haberler veriyorsunuz sultanım. Devam edin lütfen.
Onun iki küreğinin arasında Süleyman peygamberin mührü gibi bir ben vardır. O bir peygamberdir. Son ve en şanlı Resul. İnsanların ve cinlerin peygamberi. Onun gelişiyle zulüm ve işkence bitecek, yer ve gök ehli varlığıyla iftihar edecektir. O ahir zaman peygamberinin itibarı nesilden nesle geçerek dünyanın sonuna kadar sürecektir.
Ey Melik, ne güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha bahsedin ki kalbim aydınlansın, kulaklarım güzel sesi olan hasretini dindirsin.
Daha ne söyleyeyim? Her peygamberin en ileri vasfı neyse o aleyhisselam bunları kendinde toplamış ve bu sıfatlar o güzeller güzelinde zirveye ermiştir. Babadan öksüz, anadan yetim kalacak, dedesi ve amcasının himayesinde büyüyecek.
Başka hükümdarım, başka.
Okuma ve yazması olmayacak. Yani ümmi olacaktır. Ancak Allah'ın lütfu ile her şeyi bilecektir. Zira okuma ve yazma bilgi için bir vasıtadır. Yüce Allah hiçbir vasıtaya lüzum kalmadan ona bütün bilgileri öğretecektir. Peygamberliğini açıklayınca kuvvet ve tesiri hızla artacak, putperestler ve zalim devlet reisleri helak olacaktır. Biri daha mahvolacaktır, şeytan.
Başka sultanım, başka.
O asil peygamber hilelerini ve lanetini kafasına geçirecektir şeytanın. İnsanları taşa, ağaca ve puta tapmaktan vazgeçirerek Allah'a kul olmaya çağıracaktır. Yalnız ona ibadet etmeyi ve ona tapmayı buyuracaktır. Kendisi de sevgili makamında olduğu halde herkesten fazla ibadet edecektir. Bir olan Allah'ın azametine yemin ederim ki sen o sultanın ceddisin ve anlattıklarımın hepsi doğrudur. Bu saydığım işaretlerin hepsi aynen bütün semavi kitaplarda da yazılıdır.
Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Bütün hamdü senalar sana yüce Allah'ım.
Ey Kureyş'in ulu ve asil insanı, başını secdeden kaldır da bu muazzam sırlardan bir şeyler biliyorsan sen de bana anlat.
Sen her şeyi dosdoğru söyledin. Benim bildiklerim senin anlattıklarından farklı değil. Abdullah isminde bir oğlum vardı. Evlatlarımın en güzeliydi. Bir kurban adağım vardı. Kur'a çektim, onun ismi çıktı. Yerine 100 deve kurban edip Abdullah'ı kurtardım. Daha sonra evlenme yaşına gelince her bakımdan faziletli, iffetli ve haya sahibi Amine ile evlendirdim. Çocukları doğmadan oğlum Abdullah genç yaşta bu dünyadan göçtü. Dediğin işaretler sevgili torunumda mevcuttur. Nitekim bir müddet sonra torunumun annesi, güzel gelinim Amine de bizi derin acılara boğarak bu dünyadan göçtü gitti. Bense şimdi sevgili torunuma hizmet etmekle şerefleniyor ve Allah'ıma şükrediyorum.
Bunları duymak benim için ne saadet, ne saadet anlatamam. Ey dostum, ey bahtlı insan, bunları şimdilik kimseye açıklama, hatta akrabalarına bile. Zira peygamberlik vazifesini alıp da tebliğ işine başlayınca Kureyşliler onu taciz edecek ve Mekke'den Medine'ye hicretine sebep olacaklardır. Ah, keşke ben de o zaman hayatta olsam da ismi Muhammed Aleyhisselam olan bu Resul'e şahsım, askerlerim ve bütün varlığımla hizmet edebilsem. Ne var ki bu gayeme ulaşacağımı tahmin etmiyorum. Ömrüm herhalde buna vefa etmeyecektir.